Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı Çizili ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bu hafta yine Ahmet Sercan Ergün'le birlikteyiz. Abi ne haber, nasılsın?
Abi iyidir, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, sağ ol. Sercan'cığım, Galatasaray için artık şampi diyebilir miyiz?
Şampiyo diyebilir zaten. Neye kaldı galiba? Yine de kesin konuşmamak lazım ama abi son düzlüğe girdiğimizde öndeysek bırakmıyoruz. Bu herhangi bir branşta da bu şekilde. Bu bir winner kulüp hüviyeti birazcık. Hakikaten öyle. Bu bazen takımların kimliklerine yansır. Son düzlük 3 maç kaldı. Biri zaten direkt rakibimizle. O yüzden 6 puan fark. Her türlü avantaj bizde. Zaten son düzlükte inanılmaz bir formdayız. Karagümrük sonrası herhalde ya kesinleşiyor mu tam ne oluyor bilmiyorum ama bir mucize olmazsa şampiyonuz gibi. Bakalım önümüzdeki sezonu düşünmeye bile başladık.
Biz Fenerbahçe maçı sonrası girdik kayda. Tabii hani maçla ilgili konuşmayacağız tabii ama Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinden sonra Galatasaray ciddi bir avantaj sağlamış oldu. 6 puan şu an önde. Sercan'ın dediği gibi direkt Fenerbahçe ile Galatasaray maçı da olduğu için artık Galatasaray'ın çok ciddi bir avantaj elde ettiğini söyleyebiliriz. Karagümrük maçı sonrası artık psikolojik olarak bence hani şimdi tabii senin dediğin gibi hani bu son düzlüğe girilmişken Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla da alakalı. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bu dakikadan sonra özellikle Karagümrük maçından sonra alınacak bir galibiyetten sonra bence artık psikolojik olarak da o iş biter gibi görünüyor. Ben Mert'le Barış'a söylemiştim Galatasaray Avrupa'dan elendikten sonra şampiyonluğunuz hayırlı olsun arkadaşlar diye artık bu saatten sonra pek geri dönüşü olmaz diye düşünüyorum ben de. Çünkü çok muazzam bir seri ki Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı maç kazanma rekoru da egale edilip üstüne geliştirildi de bu periyotta. Hani bu seriyi böyle bir psikolojik üstünlük buradan artık geri dönülmez diye.
Abi Anadolu takımlarının ligin geri kalanının gerçekten korkunç durumda olduğu işte bir yandan da 20 takımlı bir sezon yaşadığımız için çok ekstrem bir yıl. 100 puanın üzerinde lig şampiyonluğu alan Avrupa'daki 4. 5. takım olma durumumuz da var. Hatta o rekoru da kıracağız. Şu an Türkiye Ligi'ndeki puan rekoru kırıldı. Tabii ki takım sayısı daha fazla. Bir daha benzeri bir sezon yaşamayız. Umarım da yaşamayız. Yani yaşamayalım. Çünkü yani hiçbir tadı yok. Gerçekten Anadolu takımı çok çok kötü halde. Yani dün Sivas, bugün Konya dizilişleri gördüm. Gözüm kanadı. Çünkü ellerinde hiçbir şekilde yaratıcı ya da rakibi tehdit edebilecek oyuncular yok. Geçtiğimiz sezonlarda her takımdan bir iki tane oyuncudan bahsederdik. Bu sezon üzerinde çok etkili 9 numaralar var. Manaylar, Buksalar işte yeri geliyor. Mametyam gibi sezona damga vuran oyuncular vardı. Net santraforlar dışında böyle aman aman hiçbir oyuncu performansından bahsedemiyoruz. O yüzden bir daha benzeri bir sezon yaşamayalım. Daha rekabetçi ama daha saha içine odaklanan bir sezon yaşamak dileğiyle bu sezon girdi.
Yani kesinlikle çok haklısın dediğinde şu an 4. sırada Beşiktaş, 5. sırada pardon özür dilerim. 42 puan fark var liderle. Yani çok ciddi bir fark. 3 büyükler diyoruz. İstanbul'un en büyük işte ligin en fazla şampiyon olmuş 3 kulübünden biri Beşiktaş. Şu an liderden 42 puan fark yemiş durumda.
14 maç Mustafa. 14, yani sezon 14 maçta devam edip Galatasaray hepsini kaybedip Beşiktaş hepsini kazandığında aynı puana denk geliyorlar. Böyle baktığında çok korkunç bir tablo.
Kesinlikle yani bu da işte bu sezonki ligin ve Beşiktaş çok ciddi bir süre maç kazanamadığı halde oradan aşağıya da düşemedi. Hani bunlar ligin kalitesi bu sezon özelindeki kalitesini de veriyor biraz bize. Felaket bir durumdayız. Umarım tabii bir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki takım özelindeki rekabette özel bir sezon yaşandı. Yaşanıyor da daha devam ediyor tabii bir taraftan ama onun dışında gerçekten felaket bir tablo var ortada. Zaten ligin suni bir şey sen bir böyle bir rekor kırılacak diyorsun evet ama çok suni aslında bir taraftan. Alt tarafın birazcık da ne halde olduğunu ortaya çıkaran bir tablo. Dediğin gibi umarım uzun bir süre böyle bir tablo görmeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Sen bugün attın bizim gruba. Hikmet Karaman Balotelli'yi İtalya milli takımına hazırlıyormuş Avrupa Şampiyonası için.
Abi bir insan şakası diye düşünüyorum ben hala onu.
Ya şimdi seviyeden, ligin kalitesinden bahsederken aslında İtalya milli takımının da özellikle hücuma anlamında nereye düştüğü, hangi seviyelere geldiği, o Balotelli'nin umudu var demek ki Hikmet Karaman da işte takım izinliydi ama sadece işte Balotelli ile idman yaptı. Onu İtalya milli takımına hazırlıyoruz diye. Onun git yani biliyoruz tabii ki hani İtalya milli takımı forvet sıkıntısı çekiyor ama Balotelli'ye gelecek kadar düştülerse vay haline. Onlarda da bayağı
Abi
bir
bir yandan
ciddi şey
abi
var.
şöyle bir şey var. Adana Demirspor rehabilitasyon merkezi değil. Ben bunu çok ciddi anlamda söylüyorum. Yani Balotelli sezon boyunca ya da geçtiğimiz zamanlarda belli katkılar verse de çok sıkıntılı bir adam. Yani Adana Demirspor'un böyle bir misyonu yok. Tabii ki milli takıma oyuncu göndermek prestijdir. Hangi takımdan gittiği belki bir transfer yapacak gidecek. Zaten gitti geldi. Hala soyunma odasında torpil falan atıyor. Herif hala 8 yaşında yani beyin olarak. Yani böyle bir oyuncu. Ama koskoca İtalya milli takımında ben Balotelli'ye kadar düşeceğini düşünmüyorum. Zaten grupta konuştuk. Scamacca var. Onun dışında abi hiçbir şey olmasa Serie B'nin gol kralını ya da U21'in forvetini, U23'ün forvetini getiririm. Yine yani milli yani bu İtalya milli takımı iki tane Dünya Kupası kaçırdı üst üste. Avrupa Şampiyonası'na Balotelli ile gidecekse yani bir de Why Always Me şey yapsın tişört içine 2012'ye ışınlanalım. Yani 12 yıl sonra hala aynı forvetten medet ummak da abi biz bir şeyleri bir yerlerde yanlış yapıyoruz demesi lazım İtalyanların. Yani o konu dediğim gibi bence şey tamamen bir asparagas haber. Yani alternatif olarak kadroya katılıp son 5-10 dakika belki bir umut sahaya atılır ki bu bile bana çok olası bir senaryo gibi gelmiyor.
Bir Why Always Me gol sevinci daha görsek fazla mı bize be abi? Bunu bize çok görme. Şey diyeceğim yani sadece Adana değil bütün lig zaten bir rehabilitasyon şeyi görüyor. Hizmeti sürdürmeye çalışıyor. Hani bunun ligin kendi içinde bütün bulunduğu kaosa rağmen az çok da olsa başarabiliyoruz tabii ama yine de dediğin gibi yani İtalya'nın bu seviyeye kadar düşecek olması pek öngörülebilir değil. Diyerek yavaştan kendimizi kaliteye doğru atalım. Şampiyonlar Ligi geçen
Kalite
hafta.
marka abi.
Aynen. Kalite marka. Geçen hafta harika iki tane maç izledik. İki tane yarı final. Real Madrid Bayern Münih ile Paris Saint-Germain Borussia Dortmund'la karşı karşıya geldi. Biz Bayern Münih Real Madrid maçını da birlikte izledik. Bence tempo olarak da kalite de fena değildi. İyi bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Real Madrid winnerlığını yine gösterdi diyebiliriz. Her ne kadar ki bence ilk 15-20 dakika civarı Bayern Münih çok da hızlı, çok baskılı, ön alanda ciddi bir presle de başladı. Bu Real Madrid'de bozmuştu da aslında. Çok çok ciddi olmasa da pozisyonlar da bulmaya başlamıştı Bayern Münih. Ama devamı gelmedi. Çabuk söndü sonrasında. Ve Real Madrid bir şekilde Kroos'un müthiş pasıyla devreye soktu Vinicius'u. Bir gol buldu. Sonrasında Bayern Münih yetişti Madrid'e ama sonunda tekrar Madrid avantajlı bir skorla evine dönmeyi başardı. Böyle bir skorla Madrid evine dönünce tabii ki turun %70'ini 80'ini de aslında cebine koymuş gibi düşünebiliyoruz. Klasik Real Madrid. Sen deminden Galatasaray'ın winnerlığından bahsettin. Real Madrid winnerlığıyla da bu turun %80 civarı Madrid'e artık yazıldığını söyleyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun abi?
Abi ben de Madrid'i içeride oynayacağı için daha önde görüyorum. Bir de son dönemde buraları çok fazla oynadılar. Ellerinde çok buraları oynamayı bilen oyuncular var. Bir de kendi yetiştirdikleri oyuncular da var. Ya Münih'i hafife almıyorum ama Münih zaten defolu bir kadroyla geldi buraya. Ligde bayağı kepaze oldular. En son işte hafta sonu. Stuttgart da yendi onları. Yani Kane 36 gol attı. Muazzam bir bireysel sezon geçirdi ama takımın geri kalanında içeride kaynıyor. Bir coaching problemi var ki yani ilk maç dengeli gibi geçse de deplasmanda Madrid daha ön plandaydı istediğini aldı. İkinci maçta ev sahibi olmanın avantajı taraftar desteği oraları oynamanın getirdiği tecrübe. Birazcık da hakemle alakalı da yani UEFA'nın da bir Madrid'i finalde görmek isteyeceğini ben düşünüyorum. Ama tabii ki tek parametre bu değil. Ama Münih'in de finale çıkması tabii ki sürpriz olmaz ama 60'a 40 gibi görüyorum ben. Madrid'in elinde daha keskin silahlar var. Bir santraforsuz oynuyorlar. Münih'in elinde bir santrafor var ama belli ana parçalar çalışmıyor. Kimmich'e ilk maçta berbat bir sınav verdi o. Yani o yenilen golde Kroos'un inanılmaz pasında o pası atılmasını orta sahanın engellemesi gerekiyordu. Stopere de tabii ki burada pay biçmek lazım ama penaltı pozisyonları zaten ikisi de çok netti. O yüzden hani ben keyifli bir maç bekliyorum. Taktik savaşı gibi mi olur bilmiyorum ama ya şu Madrid'in finale gelirken sadece geçiş kovalayan, kendi yarı sahasını bekleyen bir Münih eşleşmesi. City'de zaten ikinci maçta iyi savunma yaptılar ama Madrid'i böyle çok sansasyonel, şaşalı bir Şampiyonlar Ligi finali yürüyüşünde de görmüyorum ben. Hakeza Münih'te aynı şekilde. Yani diğer eşleşmedeki iki takım buraya gelmeyi daha çok hak etti. Özellikle Dortmund çünkü Atletico Madrid'de efsanevi yani böyle klasiklere girecek bir seriden çıktı geldi. Ki Dortmund ligde işte 12 yıldır takımda olan Royce gibi efsanesine veda ediyor. kadro istikrarını koruyamadılar. Çok geniş görünen ama çok hata yapan Dortmund'luk yani. Bundesliga'nın Arsenal'ı gibi son düzlükte hatalar yapan bir takım. Benim gönlüm finalde mesela Dortmund'dan yana ama Paris Saint-Germain'in daha gerçekçi bir rakip olduğunu söylüyorum ki son yıllarda izlediğimiz en düşük kalibreli Paris Saint-Germain mesela bu. Yani
Kesinlikle.
17 yaşında gencecik bir çocuk var orta sahada. Forvet'i ya da orta sahasındaki kenarlardaki oyuncuları çok düşük, daha düşük profilli. Le Havre maçını izledim ben özeti bugün. 3-1'den döndüler. Santrafor'u sokunca Ramos'u geçen yıl Benfica'yla harikalar yaratmıştı. Mesela o gelince oyunun çeyresi değişti. Bir 9 numara ihtiyaçları var çünkü ilk maçta bir 9 numaranın neler yapabildiğini Füllkrug'un golünde gördük. Sonrasında tabii ki Paris Saint-Germain çok kaçırdı. Dortmund da kaçırdı. Çok iyi bir maç oldu bence. Taktiksel açıdan daha iyi bir maçtı. Paris Saint-Germain Dortmund daha iyi bir eşleşmeydi. Ama ilk maça dönecek olursak yani Madrid'in finale çıkacağını ben düşünüyorum. Ama Münih de çıkarsa tabii ki sürpriz olmaz. Çünkü bir 90 dakika izleyeceğiz. Belki de yani 120 dakika artı penaltıları da görebiliriz. Yani dediğim gibi merakla bekliyorum yarın akşam.
Şey tarafında Dortmund tarafında birazcık Terzic'e de değinmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'le biliyorsun son ana kadar bir şampiyonluk yarışı da verdi. Aslında geçici bir teknik direktör ataması gibiydi Terzic'in göreve gelmesi sezon ortasında. Sonrasında Bayern Münih'le şampiyonluk yarışı verip son anda aslında verdiler Bayern Münih'e şampiyonluğu. Bu sezon belki şampiyonluk yarışında olamadılar ama hatta koltuğunun sallandığı üzerine tartışmaların çok yoğunlaştığı bir dönemde Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi başardı. Sezon arasında biliyorsun Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin Antalya'dan ayrıldı. Terzic'in kadrosuna dahil oldu. Hani tabii ki Nuri'nin burada etkisinden bahsetmek hani çok abesle iştigal ama onun aslında Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla özellikle Bundesliga'da bir şeyler başaramayan bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde buraya kadar uğraşması ki sen şeyliğe de denildin yani bu yarı finale gelene kadar ki gösterdikleri performansa. Acaba sence Terzic'i birazcık daha klasman olarak üst tarafa taşımış mıdır bu sezonki bu Şampiyonlar Ligi yolculuğu? Yoksa rastlantısal bir düzeyde mi gidiyor?
Abi bence kesinlikle taşıdı, rastlantısal diyemem. Yani Atletico Madrid de eski keskinliğini kaybetmiş, defoları olan bir takım olsa da orada Antalya'da biraz daha ağır basıyordu oyuncu kalitesi olarak. Yani Dortmund düşük kalibre, yani Hummels en prime dönemini yaşarken Münih tarafına alındı. Sonra onun artık posası Dortmund'a döndü. Hani bunu Guerrero'yu kaybettiler direkt rakiplerine. Kalede öyle yani eski o Şampiyonlar Ligi finaline çıktıkları, şampiyon oldukları Klopp dönemindeki kalecileri yok.
Bellingham'ı
Eski var.
kaybettiler.
Yani Bellingham gitti. Mukoko o beklenen çıkışı yapmadı. Giovanni Reina'dan ben çok şey bekliyordum. O istikrarı yakalayamadılar. Hafta sonu 10 oyuncu değiştirip rotasyona gidip fark attılar mesela. Oynayan oyuncuların hepsi belli bir kalitede ama biri A sınıfı oyuncu değil. A plus değil. Belki birkaç tanesi B eksi sınıfında oyuncular. Ki Brandt gibi falan çok takım oyununa uygun önemli dişlileri, parçaları var. Royce artık bir rotasyon oyuncusu. Füllkrug dediğin adam yani Alman milli takımın yaşadığı jenerasyon kaybını görüyorsun. Oranın 9 numarası olabilecek. Kötü bir oyuncu değil ama asla elit bir oyuncu değil. Bakıyorsun Emrecan aynı şekilde bir Liverpool yaptı geldi. Salih Özcan rotasyona düştü. Hani asla ya ellerinde bir mesela Atletico eşleşmesi gibi bir Griezmann yoktu. Yani forvetleri karşılaştırdığında ne kadar tartışılsa da Füllkrug mu Morata mı yani kimin kantar dar bastığı belli. O yüzden bir coaching başarısı. Savunmada da sağlam da durdular. Paris Saint-Germain'de beceriksizliği var. Şimdi Paris Saint-Germain evinde çok önemli bir sınava çıkacak ki bence şanslılar. Dortmund diğer eşleşmeden bir takım daha gidecek. Dortmund'u geçtikleri anda finalde bir 90 dakikaları var ya da 120 gelecek. Münih'te, Madrid'de çok keskin takımlar değil. Dediğim gibi Paris Saint-Germain geçtiğimiz sezonlardaki isimli Paris Saint-Germain değil ama belki ilk defa yani işte Lee Kang'lı ile Ramos'la belki son sezonu yaşayan Mbappe'yle 17-18 yaşındaki Zaire Emery'yle buraya geldiler. Donnarumma var, Marquinhos gibi bir tecrübe var. Hakimi gibi belki dünyanın en iyi hücum beki ellerinde. Böyle baktığında hani oradaki eşleşmeyi de ben şu an Paris Saint-Germain'i finale daha yakın görüyorum. Evinde oynayacağı için. Çünkü ilk maçta da bir skor alabilirlerdi. Kazanabilirlerdi. En kötü beraberlikle bitirip gelebilirlerdi. Ama güzel bir maç olacak. Dortmund'u da hafife almamak lazım ama erken gollerle falan maçı çözecekler gibi geliyor bana. Bilmiyorum, böyle bir ilk 30 dakikada 2-0 olacak bir maç gibi. Sonra 2-1, 3-1 böyle bir skor da vereyim ben, tahmin. Ya yani bu sadece tahmin. Öyle bir içimden hani geldi. Mbappe çünkü artık buralarda kendini kanıtlaması gerekiyor. Yani Şampiyonlar Ligi alıp Madrid'e giderse başka bir force olacak. Dünya futbol tarihini başka yazdıracak adını. Ki bir Dünya Kupası var, bir tane final var. Ligde zaten kaç tane şampiyonluk aldı, almadığı kupa kalmadı. Kendini kanıtlayacağı başka bir yere gidecek. Dünyanın en iyilerinden biri olma. Yani belki tarihin en iyisi olmayacak ama en iyi, devrenin en iyi oyuncularından biri sayılacak. Ya öte yandan hakikaten dediğim gibi ya, Terzic için adı Beşiktaş'ta falan anılıyordu da hani çok artık o ihtimali vermiyorum. Bence de kendini o sınıfa attı. Önümüzdeki sezon eğer Münih'le ya da Leverkusen'le bir şampiyonluk yarışına girip herhangi bir Avrupa Kupası veya yerel kupa kaldırırsa Münih'in hoca adayı olur. Ya da Premier Lig'in bir baş altı takımının, işte West Ham'ın, Aston Villa'nın, belki Tottenham'ın, Chelsea'nin hocası olarak adı geçebilir. Çünkü genç de bir hoca. Tabii istikrarı görmemiz lazım. Ya Xabi Alonso önümüzdeki yıl mesela ne yapacak? Onun için en önemli sınav önümüzdeki yıl olacak artık. Çünkü bu yıl epik bir sezon geçirdi. Bir maç kaybetmediler yani. Mustafa böyle bunu yani kaydedip açıp kapatıp FM'de falan yapamıyorsun. Bir yerde 15 puan falan önde ligde giderken yenilince falan artık kaydediyordum yani, çünkü hani gerek yok sezonunu yeniden mağlup kapatalım diye. 90 artlarda falan çok maç kazandılar. Mesela orada ya çok fazla parametre var. Kadroyu koruyup korumamaktan bahsediyorlar. Dortmund'un da elinde hala geliştirebileceği oyuncular var. İşte Royce önemli bir oyuncu ama takımın kalbi, yine de oyun anlamında artık rotasyon oyuncusu olduğu için çok büyük bir kayıp sayamayız. Muhtemelen buralara yazacaklar. MLS yapabilir diye düşünüyorum ben. Veya çok farklı Alexis Sanchez'in yaptığı gibi falan, böyle Marsilya, oradan tekrar Inter, böyle bir döngüye de girebilir ama çok sakatlık yaşadı. Alexis Sanchez en azından sağlıklı kalmıştı. O yüzden baktığımda benim ufukta görünen Real Madrid Paris Saint-Germain finali benim için. Ama Münih Dortmund finali görürsek de güzel bir nostalji olur. Bizi de zamanda biraz geriye götürür. Hani biliyorsun grup olarak yaşlandık mı tartışmalarını yaptığımız zaman da bize de güzel bir nostalji olur abi. 10 yıl önce, 12 yıl önceki finali izlemiş oluruz. Ama Dortmund'un bu final, yarı finalden çıkıp finalde de kupayı kazanacağı bir peri masalı, belki son yıllarda en hak edilmiş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olur. Onları da başka bir seviyeye taşır. Çünkü abi biliyorsun Tottenham'ın bu oynadığı finalde 5. dakika penaltıda Pochettino ile geldikleri o eşikten sonra tepe taklak gitti top. Yani mesela ben bunu baş altı takımlar için üzülüyorum. Yani önümüzdeki yıl mesela Liverpool ne hale gelecek? Klopp sonrası artık orası bir tufan. İnanılmaz kaynıyor içerisi. Yani bahsettiğim şey şu, bu peri masalını gerçekleştirip önümüzdeki yıl değişen yapıyla beraber ligde de böyle yarışmacı kimliğe ulaşan oyuncuların rağbet edeceği, transferde seçebileceği bir Dortmund olması Alman Ligi'ni tekrar kalitesini arttırır. Yani Münih, Leverkusen seneye de Dortmund şampiyonu dediğinde 3 yılda 3 farklı şampiyonluk. Bu ligin kalitesine Alman milli takımının jenerasyonu her şeye yansır. O yüzden hani bu çok değerli. Burada sadece konuyla alakası ufak bir şey söyleyeceğim. Bugün gol krallığını kontrol ediyordum. Leverkusen'in şampiyonluğa giderken ilk 10'da ligde gol atan oyuncusu yok Mustafa. Boniface galiba, bir Boniface 12 gol atmış. O da sezonun yarısında sakattı. Ya kolektif anlamda mesela coaching diyoruz. Xabi Alonso neler sunacak bize? Ayrı bir programda Xabi Alonso'yu gerçekten taktiksel anlamda ya da bütün sezon izlemiş biriyle bunu konuşmak lazım. Burada da topu sana atayım.
Terzic konusunda böyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki kendini bir üst seviyeye atabilir mi? Bu onun bir emaresi midir ya da bir işte bir peri masalının bir parçası mıdır? Bunu sürdürebilirse göreceğiz. Burada da önümüzdeki sezon nasıl devam edecek? Bence bu başarıyı elde etmeseydi önümüzdeki sezon için pek konuşacağımız isimlerden biri olmayacaktı Dortmund'da, ama artık herhalde önümüzdeki sezon içinde yerini garantiye almıştır bu başarı. Senin Xabi Alonso için söylediğin çok önemli. Bayern Münih gibi bir takımın olduğu bir ligde yenilgisiz buraya kadar gelebilmek gerçekten müthiş bir başarı. Ama Terzic için bu yönde bir kanıtlamış bir... Çünkü lig performansıyla ikili maçların olduğu bir turnuva oynamak bambaşka şeyler, biliyorsun. Hani bunu birazcık da lig performansına yansıtmak, uzun süreli bir serüvene yansıtmak bambaşka bir beceri. Terzic'i ilk biz Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta tanımıştık. Hani Bilic'le birlikte Beşiktaş'ta gösterdiği performansla ben gerçekten oyuna bakışı, tarzı, karakteri çok hoşuma gidiyordu o zaman. Onların tanışma hikayesi de gerçekten çok ilginç ve güzeldi. Buradan Bilic'in Premier Lig'e gitmesi, Terzic'in Borussia Dortmund'a gitmesi, sonra Borussia Dortmund'da teknik direktörlüğü öncesi aldığı farklı bir görev. Hani bunlar birazcık da aslında şey geliyor. O zaman Beşiktaş'ın aslında yapmış olduğu sportif hamlelerin ne kadar iyi olduğunu da işaret ediyor. Tabii ki sonrası Bilic için öyle gitmedi, ama Terzic için farklı bir yol ve farklı bir pencere açmış oldu. Umarım
Seni burada
uzun
tebrik
sürmez.
etmek istiyorum Mustafa. En ince açıdan, yani böyle en dar açıdan Beşiktaş övdün. Hele bu sezonda sana şapka çıkarıyorum şu an.
Abi ne yapalım, mevcut performansıyla övemiyorken Geçmişle bari övelim.
Abi yarın senden şöyle bir şey bekliyorum, hani bir Hırvat geldi bir çantasıyla, Yugoslavlar dağılmıştı, o gitarı ve küpesiyle aykırı bir adamdı, Mustafa Timurlenk şeklinde yarın bir yazı bekliyorum senden. Romantik futbol.
Ya hani buradan çok şeye bağlarsın. Eyvallah. Aslında dediğinde de haklısın. Ama hani geriye dönüp baktığın zaman nereden hani buralara geldi? Evet, burada bizim onu ilk tanıdığımız, bu adam kim, nereden çıktı dediğimiz zamanlarda ilk onun Bilic'in onu bize anlatışıyla biraz tanıyorum. Oradan hani çağrıştırdı, o yüzden anlattım. Yoksa Beşiktaş övmekle, Beşiktaş övesim yoktu açıkçası, öyle söyleyeyim.
Zaten takılıyorum ama dediğin gibi yani sonuçta birçok teknik adam, hani Guardiola gibi örnekler hariç, yardımcı antrenörlük yaparak, pişerek hani geliyor. Ben mesela arka planda hala Galatasaray'da alt yaş gruplarında çalışmıştı galiba. Şu an Roma'nın hani U19'unu çalıştıran, Spezia'da çalışmıştı. Tuğber Tarı vermiş, gencecik bir hoca. İtalyanca atıyor tweetlerini. Mesela Twitter'dan takip ediyorum çünkü bir hoca olarak serüvenini, neler yaptığını, neler paylaştığını takip ediyorum ki belki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde Galatasaray'da hoca görürüz. Yani ya da Türk buralarda görürüz, ya da Avrupa'da kendini İtalya'da yetiştirip yani Serie B'den bir takımı alıp Serie A'ya çıkarır. Bu hikayeleri takip ederiz. Çünkü oyunu, yani bir deney yapabilme, bir şeyleri elde edebilme şansını yardımcı antrenörlükken yaparsın. Ya da o şöyle düşün abi, A takımı sen yönetmiyorsun, yardımcısın. Alınan kararlarda, alınan yenilgilerde yardımcı değil. Takımın hocası suçlanır ama sen farklı bir şey gördüğünde, hocayla bir şey paylaştığında, hata yapsan da o sorumluluğu paylaşmazsın. Ama olumlu bir şey yaptığında da o hocadan artıyı alırsın, ya da o dokunuşlar sana bir şeyler katar. O tecrübeyi arka planda daha risksiz bir alanda elde edersin. Ya Terzic için de belki bu oldu zamanında. Ya Türkiye Ligi'nde gelen yabancı hocaların gördüğü muameleden, performansla alakalı durumları ya da saha içi saha dışı uğraştıkları şey, bunlar bambaşka bir programın konusu. Yani Mark Gisdol'u şu an Türkiye Ligi'ndeki tek yabancı hoca sanırım Samsun hocası kalmış. Bu da korkunç bir tablo bu arada. Hani burada öğütüyoruz artık hocaları. 40 tane falan değişiklik olmuş. Bütün takımlar bambaşka olaylar yaşıyor. Yani çok ilginç isimsiz hocalar geliyor. Pendik'e gelen hoca işte, Ömerovic'ler Konya'da, Ivo Pintolar. Hepsi böyle hoş bir sada bırakıyorlar. Kubbede 6-8 haftada hepsi ortadan yok oluyor. Hani bahsettiğim şey burada, yani dediğin çok haklı. Bu topraklara gelip bu topraklardan da bir şeyler kazanıp gitmiştir muhtemelen. Ama sabır denen bir şey var. O buralarda çok geçer akçe değil. Ama Terzi için hani, ya da işte Dortmund'un yaptığı iş, o yüzden bence bu sezon çok çok çok daha değerli. Çünkü diğer taraftaki hocalar zaten isimli hocalar, ya da Dortmund kadro kalitesi olarak yarı finalde kimse beklemiyordu. Birçok takım bekleniyordu. Mesela Inter'i ben görürüz diyordum buralarda. Onlar elendiler. O yüzden hani bu yani bakalım, merakla bekliyoruz. Ama iyi bir final olmasını istiyorum. Çünkü geçen yıl final korkunçtu. Bu yıl da çok iyi bir final beklemiyorum ben bu arada. Çünkü takımların formları, yani Madrid liginde şampiyon olsa da dediğim gibi, yani geçiş kovalayan bir Madrid. Münih zaten korkunç bir sezon geçirdi kendileri adına. Onların burayı düzeltmek için bir tane şansları var. Barnevalı'ya gidiyorlar. Paris Saint-Germain tarihin en son yılların en düşük profilli, belki de kağıt üzerinde en düşük profilli ama belki de şampiyonluk kazanacak kadrosuyla geliyor. Dortmund zaten 5-6 takımın underdog'un tarihini yazdı şu ana kadar. Kralını yaptı. Yani Salı Çarşamba günü bittiğinde, Perşembe gününüzde geldiğimizde göreceğimiz finali çok merak ediyorum ben.
Aynen abi. İstersen oradan yavaştan Avrupa Ligi'ne geçelim. Avrupa Ligi'nde de yarı finalin ilk ayağı oynandı. Marsilya Atalanta ile Roma Bayer Leverkusen'le oynadı. Aslında Xabi Alonso'dan bahsederken birazcık onların lig performansından bahsettik ama Leverkusen gerçekten çok çok özel bir sezon geçiriyor. Zamanında Şampiyonlar Ligi'nde çok özel zamanlar yaşamıştı ama bu sezon hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa Ligi'nde aslında şu anki performansa bakılarak şampiyonluğun en güçlü favorilerinden bir tanesi olarak görülüyor. Roma'da Mourinho sonrası yaptığı teknik direktör değişikliğiyle özellikle Rossi çok ciddi bir fark koymuştu ortaya. Ciddi bir performans değişikliği ortaya çıktı. Üst üste maçlar kazanmaya, puan kaybetmeden üst üste maçlar almaya başladı. Ve bu performans onları Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar ulaştırdı. Ancak kendi evlerinde Leverkusen'e karşı tabii ki direnemediler. Dediğim gibi yani Leverkusen acayip bir sezon geçiriyor. Sen de biraz bahsettin deminden. Hani kadrodan öyle bir verim alıyor ki Xabi Alonso. Hani net bir forvetin atıyorum 25-30 civarı bir skora ulaşmasındansa bütün kadronun skora çok ciddi bir katkısı var ve bunu Avrupa Ligi'nde Roma'ya karşı deplasmanda da göstermeyi başardılar. İstersen
Abi,
bir Roma Leverkusen maçıyla başlayalım.
valla baştan sona izlediğim bir maç oldu. Coaching dersi verdi gerçekten. Hocalık dersi verdi ki De Rossi daha emekleme döneminde bir Roma efsanesi. Geldikten sonra Mourinho sonrası çok net toparladı takımı ama Roma zaten kadro kalitesi olarak çok belli bir takım ve nefesleri yetmedi. İlginç olan hafta sonu rotasyona gidip son 4-5 sezondur sürekli yenildikleri Frankfurt'a geçen yıl 5-1 kaybetmişler. 5 tane attılar 5-1, yani rövanşı aldılar. Yani çok keskin, inanılmaz bir takım Leverkusen. Yani ilk maçta o savunma hatasından gelen golden sonra uzaktan bir golle. Yani aşırı pozisyonlu bir maç olduğunu da söylemek zor. Hatta Roma pozisyonlar da kaçırdı net. 2-1 bitebilecek, 2-2 bitebilecek bir maç da olabilirdi. Ama senin dediğin az önce hani bugün ilk 10'daki gol krallığında kimse yok diye bakarken Boniface işte sezonun yarısında sakattı. Ki Kuzey Kıbrıs Ligi'nde falan oynamış, çok ilginç. Sonra tabii Bodo Glimt yapıyor. Kuzey Ligi, oradan Belçika aktarmalı geliyor. Şimdi büyük takımlarla adı anılıyor. Ya mesela Napoli Osimhen'i gönderip onu, ya işte Jonathan David'in adı çok konuşuluyor da Lille'den. Belki Boniface gibi bir profile giderler. Bilmiyorum, ellerinde bir öyle bir düşünceleri var mı ki bu oyunculara, yani Wirtz, Boniface, Frimpong, ki Frimpong'un adı Manchester United'da geçmiş. Yani aklı varsa gitmez, kariyerini bitirir. 40 milyon mu ne bir serbest kalma bedeli varmış. İnanılmaz ucuz şu an öyle bir oyuncu için. Müthiş bir takım. Yani ilk maçta da çok net bir oyun oynadılar. Çok heyecan verici bir takım. Finale de girecekler. Ama şampiyonluğu da almaları istiyorum. Çünkü hem Avrupa hem Lig Kupası, ligi kazanıp duble yapacak bir performans ortaya koydular. Yani dediğim gibi Frankfurt geçen yıl, ondan önceki yıl mı, Avrupa Ligi finali ne oynamıştı. Ama gidip hani 5-1 onları da içi çok kritik bir maça çıkacaklar. Ligi şampiyon bitirdiler, garantilediler. Yani tokatlayıp geçiyorlar. Artık hiç acımaları yok. İnanılmaz keskin bir oyun oynuyorlar. Ellerindeki oyuncular rotasyon inanılmaz. Ne kadarını koruyabilecekler önümüzdeki yıl? O Leverkusen lanetini kırdılar. Artık Leverkusen'in hani önümüzdeki yıldan itibaren neler yapacağını ben çok merak ediyorum. Diğer maçı özetini izledim Mustafa. Yani Marsilya da Atalanta buraları bir süredir oynuyor. Marsilya da buralarda oynuyor diyor ama ikisi de finalde bence Leverkusen'in karşısına çıktıklarında Leverkusen tabii şey takım olacak. Favori olan takım olacak. Güzel bir final orada izleyebiliriz. Çünkü son yıllarda birazcık daha UEFA Avrupa Ligi ya da konferans birkaç sezon olur. Finalleri çok daha keyifli oluyor. Şampiyonlar Ligi finallerinde böyle çok kötü maçlar da izlemeye başladık. O da beni üzüyor. Bir de böyle net favorisi olan bir takım çıktığında diğerini birazcık daha eziyor. Yani böyle Valencia'ların, Porto'ların final oynadığı 2000'li yıllardan falan çok uzağız. Artık hani o aradaki farklar da çok böyle kadro, yani kadro maliyetleri arasında 10 kat, 8-10 katlık farklardan bahsediyoruz. O yüzden Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde bu işler birazcık daha yakın. Ya benim mesela ya Marsilya da şey, bir Akdeniz takımı. Atalanta bir Bergamo kentinin İtalya'nın takımı. Hani orada iki tane Akdeniz ülkesinin takımları Marsilya taraftarıyla çok ateşlidir. İlk maçta zaten Mbemba'nın ne işte bir golü var. Golü yedirdikten sonra bir de gol atıyor. İlginç bir takımdı. Tudor zamanı ve çok geçen yıl çok keyifli izlediğim bir takımdı Marsilya. Bir Paris Saint-Germain deplasmanını hatırlıyorum. Böyle kaleci herkesle hücum ettiler. Ve o maçın 1-0 kaybetmişlerdi ama yani korkunç bir hücum performansı sergilemişlerdi. Böyle herkes yaldır yaldır hücum ediyordu. Her keyif veriyordu. Buralara da geldiler. Ellerinde tecrübeli oyuncular da var. Aubameyang çok yaşı tartışıldı ama kalitesi tartışılacak bir oyuncu değil. O buralara kadar onları. Ama Marsilya'yı biliyorsunuz, seneye 8. 10. sıraya düşüp tesisleri basıp oyuncuları sopalayabilirler. Öyle bir takım. Ama Leverkusen Roma eşleşmesi ne, hani çok kısa değinip tekrar bitireyim. Orada ilk, ya gerçekten ilk maç satranç gibi olmadı. Bu çoban matı dedikleri 5 hamlede falan bitti. İkinci maçta da kendi evinde çok farklı bir skor olacağını düşünmüyorum. Çünkü Roma'nın kalibresi de çok yeterli değil. Çok yani böyle bir kırmızı kart, maç başına gelen penaltı, bir şans golü sonrasında olan bir senaryo gerçekleşebilir. Ama muhtemel senaryoda Leverkusen'in bu maçı da kazanarak finale çıkacağını ben düşünüyorum. Kupayı da alacaktır. Çok da net hak ettiler. Önümüzdeki yılda Şampiyonlar Ligi'nde kadroyu ne ölçüde koruyacaklar? Nereleri? Yani önümüzdeki kadroyu koruyup bir çeyrek final, yarı final yaparlarsa güzel bir hikaye izletirler bize. Hani Dortmund'un yaptığı gibi bir hanedanlık denemezse kısa süreli böyle bir tat bırakırlar onlar da. Umarım hani o tarz bir durum olur. Yani bu yaz Avrupa'da hoca piyasası da, transfer piyasası da bayağı hareketli olacak. Hem Şampiyonlar Ligi'nin yapısının, takım sayısının değişmesi, hem bazı baba hocalar ayrılıyorlar. Onları göreceğiz. Yani o yüzden dediğim gibi keyifli bir eşleşme bizi bekliyor. Yani Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi tarafında benim tarafta söyleyeceklerim aslında özetle biraz.
Hoca piyasası bakımından önemli ve adı çok konuşulan isim aslında Xabi Alonso'ydu. Bu sezon yani müthiş bir performans gösterdi. Klopp Liverpool'dan ayrılacağını açıkladıktan sonra yerine gelebilecek birinci isim olarak Xabi Alonso gösterdi. Tabii kendisinin Liverpool kariyeri de malum. Ona
Şimdi
binaen.
kalacak diyorlar. Yani
Evet.
Ancelotti sonrası Madrid'i bekleyecek bir yıl daha diyorlar ki en son gördüğümü bilmiyorum. Sanırım PSV'nin hocasını yazdılar Liverpool'a.
O yazılıyor. Amorim çok yazılmıştı. Ama galiba PSV'nin hocasıyla birlikte bir anlaşmaya varıldığı yönünde ben de bir şeyler okudum. Liverpool o yönde bir adım atacak gibi görünüyor.
Bu arada Roger Schmidt de boşa çıkıyor Mustafa.
Evet, Roger Schmidt de Beşiktaş ağına attı abi biliyorsun. Yani şimdi
Abi
Beşiktaş'ı
çok.
piyasada şu anda hor görmeyelim lütfen.
Abi Hasan Arat'ın herkesle görüşüyoruz açıklaması. Abi
Yani
Roger Schmidt
yabancı
seninle.
herkesle görüşüyor.
Abi Roger Schmidt gibi bir hocayı buraya getirmek için yani senin böyle bir 60-70 milyon euro bir bütçeye sunman lazım ona.
Hasan Atın zaten en az 50-60 civarı bir para yakması gerekiyor. Beşiktaş'ı birazcık daha toparlayabilmesi için ama konumuz o değil. O yüzden oraya çok fazla girmiyorum. Atalanta biliyorsun Liverpool'a karşı ya bundan 2 ay önce biz bu kaydı yapıyor olsaydık Liverpool üzerinden çok farklı çıkarımlar yapabiliyor olurduk. Çünkü Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak konuşuluyordu. Klopp'a muhteşem bir veda yapılacak mı? İşte şampiyonlukla veda edecek mi falan konuşmalar yapıyorduk. Ama son 2 ayda yani 2 ay bile yok belki de 1,5 ayda işler Liverpool adına öyle bir değişti ki o dönemde Atalanta'da Liverpool'la oynamıştı ve Anfield'daki maçta zaten neredeyse turu bitirmişti. Sonrasında İtalya'da oynanan maçta Liverpool hani öne geçmesine rağmen tur zaten dönmedi Anfield'daki maçtan dolayı. Oradan buraya geldi Atalanta. Ben de Marsilya tabii ki biraz garip, biraz çok bizden bir kulüp gibi görünse de Atalanta'nın oradan sıyrılıp finalde Leverkusen'le eşleşebileceğini düşünüyorum. Ve finalinde Leverkusen'in şu an bize gösterdiği öyle acayip bir şey var ki finalin Leverkusen'in lehine sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Bu tabii ki bir sezon daha Leverkusen'de kalacağını açıklaması Xabi Alonso'nun bence müthiş bir karar. Yani şöyle müthiş bir karar, müthiş cesaret isteyen bir karar. Biz bunu daha önce çok gördük. O elde ettiği başarıları o sezon sonunda hemen kullanmak isteyip fırsatları değerlendiren çok teknik direktör gördük. Bunlardan birincisi aslında Jose Mourinho'ydu. Takımıyla birlikte en son Porto ile birlikte Şampiyonlar Ligi kazandıktan hemen sonra Chelsea'ye gitmekte çekinmemişti. Ama Xabi Alonso bir sezon daha devam etmeye karar verdi.
Mustafa o dönemki Chelsea ama biliyorsun çok büyük paralar harcıyordu. Tabii ki Drogba'ları falan almıştı. Mesela Marsilya'dan Drogba'yı istiyor o zaman. Yani Drogba bütün Avrupa'nın konuştuğu bir forvet değil tam anlamıyla. Sosyal medyada bu ölçüde değil. Hani oyuncuların tanınırlığı, Fransa Ligi'nin izlenimliği 20 sene önceyle aynı değil. Şimdi burada Leverkusen dediğim gibi az önce çok potansiyel yüksek bir oyuncu olduğu için bayılı garantileri de aldığını düşünüyorum ben. Ki kadronun ana parçaları tutulacak ve iyi takviyeler de yapacağız hocam sana ve Şampiyonlar Ligi'nde de yani biz bu gruptan çıkacağız. Sonra son 16 çeyrek final. Ligde de tekrar şampiyonluk kovalayacağız. Ondan sonra buradan sen oyuncuları daha da yükselt. Bonservisleri ki alınan 5 oyuncunun bugün baktım. Bonservisleri 57-58 milyon civarında alınmış. Virtus galiba altyapıdandı. Bu oyuncular 250 milyona çıkmış değerleri. Oyuncuları 5 katına çıkarmış. Önümüzdeki yıl az bu ana parçaları koruyup bunları bir de katına yakın tekrar çıkardığında Leverkusen'in elinde belki 200-300 milyon euroya dönüştüreceği oyuncular olacak. Ondan sonra bir yardımcıya veya Alman liginden çıkış yapan iyi bir hocaya, Stuttgart'ın hocası gibi bir hocaya işi devredip kariyerine devam edecektir ki elit hocalardan biri olacağı çok bariz.
Ya şöyle bir şey var. İlk lig deneyimi üstüne Avrupa Ligi'nde müthiş bir deneyim. Yani finale gideceğini düşünüyoruz. Bir sonraki sezon yine aynı ligde devam edip Şampiyonlar Ligi'nin deneyimini de çok daha rahat ve baskısız hissedebileceği bir yerde alıp sonrasında büyük bir kulübe gitmek müthiş bir birikim
Abi
bence. O da
kesinlikle doğru kelime senin dediğin baskı. Baskı olmayacak önümüzdeki yıl.
evet.
Hala.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimini böyle yaşıyor olmak büyük bir fırsat. Burada ben çok büyük saygı duyuyorum verdiği karara. Sadece Liverpool gibi müthiş bir fırsatı bir sezon daha öteleyebilmek bence bu da müthiş bir karar. Yani bu kararı da verebilmek bence önemli. Burada onun zihinsel olarak da aslında ne kadar olgun olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bir sezon sonra Liverpool ne seviyede olacak, tekrar onu talep edecek mi? Ya da Real Madrid, Ancelotti sonrası gerçekten onu mu düşünüyor? Hani buraları bilmiyoruz. Bunları çok sonra konuşabileceğiz belki ama bu sezon için en azından bu kararı bir sezon sonraya bırakmak, bir sezon sonra bir sezon daha kendi takımıyla devam etme kararı almak, bunlar çok yani zihinsel olarak büyük bir olgunluk belirtisi. Ya zaten futbolunu biliyoruz. Daha içerisinde nasıl bir futbolcu olduğunu da biliyoruz. Onu bir sezon daha Leverkusen'de ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi verirken ve bence asıl önemlisi çok daha bilenmiş bir Bayern Münih karşısında bir sezon daha izlemek. Bu birazcık daha heyecan verici olacak kısmı. Çünkü Bayern Münih'i ya yani yıllardan beri Arda'da yani Dortmund'dan sonra ilk defa karşısında bir şampiyon kulüp gördü Bayern Münih. Ve böyle bir andan sonra Bayern Münih'in tekrar nasıl bir canavar olarak geri döndüğünü biliyoruz. Bakalım
Yani öyle
sezonda
test edecek orada. Net, senin dediğin gibi net bir şekilde test edecek kendisini.
kesinlikle öyle. Bir sezonda öyle bir Bayern Münih'le mücadele etmek nasıl olacak onu da göreceğiz. Yani rekabet açısından özellikle Avrupa'da heyecan verici günler bizi bekliyor diye düşünüyorum açıkçası.
Evet abi, son olarak sadece şey diyebilirim. Liverpool'da son dönemde senin az önce bahsettiğin konuşmayı devraldığında Klopp'a yapılan belki muamele ya da takımdaki en kilit oyuncuların Salah, işte Van Dijk gibi oyuncuların birer yaş daha yaşlanması, kadro profili, forvetten istenilen verim alınmaması gibi bunları da düşünerek hani bir sezon daha hem Leverkusen'de kalıp hem de daha iyi bir fırsat ya da önünü görmeyi demiştir. Çünkü sonuçta bu hocalar sadece saha içinde kalmıyorlar. Bir kariyer yönetimi de yapıyorlar. Bunların muhtemelen menajerleri ya da yakın dostları, kariyerlerini yön veren insanlar ya da kendi fikirleri zaten en nihayetinde var. O yüzden bakın, ben de merak ediyorum. Önümüzdeki yıl bazı hocalar çok hızlı değişiyor bazı şeyler. O çok hoşuma gitmiyor. Zamanı ruhu. Mustafa hani Dezerbi bütün büyük takımlara yazıldı. Sonra Brighton tepe taklak oldu. Olabilir, çok normal. İşte Farioli çok iyi girdi sezona Nice'de. Şu an yine Nice'i ilk 5'te tuttu Fransa Ligi'nde, ki Fransa Ligi çok rekabetçi. Çok fazla değişkenin olduğu bir lig. Mesela üst seviye hocalar olacaklar bunlar, ya da hangi sınıfa bunları koymak lazım? A sınıfı zaten kaç hoca var? Bunları düşündüğünde ama net bir şekilde önümüzdeki 10 yıl Avrupa'nın en büyük 5 hocasından biri Xabi Alonso olacak. O çok net. Premier Lig'de çok net bir şekilde izleyeceğiz. Ya da La Liga'da öncesinde. La Liga'ya giderse Madrid'e 3-4 sezondan bahsedebiliriz. Sonra bir Premier Lig de yapabilir. Orada da kendini test etmek isteyecektir. Ama oralarda neler olacak, neler bitecek? Dediğim gibi heyecan verici bir sezon bizi Avrupa'da en azından bekliyor.
Şu da var. Ancelotti sonrası Real Madrid'de Xabi Alonso'yu görmek, onun vaat ettiği futbolu bu genç eklemelerin yapıldığı, üstüne Mbappé'nin de eklenebileceği bir Real Madrid'de görmek, bu da aslında heyecan veriyor bir futbol sever olarak. Tabii ki gelecek günler ne gösterir bunu bilmiyoruz ama şu an kağıt üstünde bu ikilinin bir araya gelecek olması vaat ettiğiyle heyecan veriyor. Diyerek yavaş yavaş toparlayalım abi istersen. Senin de başka ekleyeceğin yoksa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni konuşmaya çalıştık. Biz bu kaydı pazartesi akşamı alıyoruz. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi, Salı ve Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ikinci ayakları. Perşembe akşamı da Avrupa Ligi'nin ikinci ayakları oynanacak. Önümüzdeki hafta bu maçların sonuçlarıyla birlikte neler yaşandı, neler bizi bekliyor onları yine konuşuyor olacağız. Abi ağzına sağlık. Elimizden geldiğince tabii Fenerbahçe maçı sonrası konuştuk ama Süper Lig'den de bir iki kelam etmeye çalıştık. Sonrasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni konuştuk. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık düşüncelerimizi. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Ben Mustafa Koç. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.